Ayrım 6.
İşçi sınıfının bu kaba güce dayanan erkeklik görüşü, daha doğrusu orta sınıf tarafından uygulanan biçimi, öylesine etken olmuştur ki, geçmişin daha zarif ve centilmence tavırlarının yerini alma yolundadır. Dipnot. Bu konuda Mailer, Miller ve Lawrence en belirgin örnekleri verirler. Rojak'ın kişiliği, Jack London'ın Ernest Everhard'ında ve Tennessee William'ın Stanley Kowalski'sindeki erkeklik simgesine bağlanabilir. Rojak'ın kültürlü olaşı ezebileceği herkes üzerine kurduğu katı egemenliğin temeli olan erkekliğine sürülmüş bir ciladan başka bir şey değildir. Ataerkil düzendeki sınıfın başlıca etkilerinden biri bir kadını bir diğerinin karşısına koymaktır. Geçmişte fahişelerle namuslu kadınlar karşılaştırılırken günümüzde de çalışan kadınlarla ev kadınları karşı karşıya getirilmektedir. Bu kadınlardan birincisi ötekinin sahip olduğu güvenlik ve saygınlığa gıpta ederken, ikincisi de kendisine saygınlık kazandıran sınırlamaların ötesinde, özgürlük, serüven, dünyayı tanımak diye adlandırdığı birinci kadının yaşantısına özlem duyar. İkili düzen standardının çeşitli elverişliliklerinden yararlanan erkek, her iki kadının dünyasını da paylaşır ve üstün toplumsal ve ekonomik gücü ile de birbirlerine yabancılaştırılmış bu kadınları birbirlerine rakip duruma getirir. Kadınlar arasında başka sınıflamalar da vardır. Erdem ayrımının yanı sıra güzellik ve yaşla büyük rol oynayan niteliklerdir. Belki son çözümlemede ataerkil düzendeki kadının alışılagelmiş sınıfsal ayrımı aşma olanağına daha çok sahip olduğu söylenilebilir. Çünkü gerek doğduğu çevrenin ait olduğu sınıf, gerekse eğitim yoluyla ulaştığı sınıf ne olursa olsun, erkeğe oranla kadının sürekli sınıf bağları daha azdır. Ekonomik bağımlılık kadının herhangi bir sınıfla olan ilişkisini yüzeyde belirsiz ve geçici bir duruma sokar. Aristoteles'e göre halk tabakasından birinin sahip olabileceği tek köle kadındır. İşçi sınıfı erkekleri parasız birer hizmetçi gibi kullandıkları kadınları ile aristokrat sınıfının bazı ruhsal lükslerini elde ederek sınıfsal çatışmayı yumuşatan birer tampona sahip olurlar. Kendi olanakları çerçevesinde pek az sayıda kadın kişisel saygınlık ve ekonomik güç açısından işçi sınıfının üstüne çıkabilir. Kadınlar bir grup olarak herhangi bir sınıfın erkeklere tanıdığı hak ve zevklerden hoşlanmazlar. Bu nedenle kadınların sınıfsal sistemde yatırımları daha azdır. Ancak unutmamak gerekir ki varlığı yöneticilerine bağımlı olan her grupta olduğu gibi kadınlar da artık değerle geçinen bir bağımlı sınıftır. Ve onların bu sınırlı yaşamı kendilerini tutucu olmaya yöneltir. Çünkü klasik örneğini kölelik düzeninde gördüğümüz gibi varlıklarını sürdürmeyi kendilerini besleyenlerin refahı ile özdeş tutarlar. Kendi kendilerine kurtarıcı, köktenci çözümler arama umudu çoğunun göze alamayacağı ölçüde bir olanaksızlık gibi görünür ve bu konu üzerindeki baskı kaldırılıncaya kadar da bilinçlenmeden böylece sürüp gider. Irk özellikle modern edebiyat tartışmalarında cinsel politikanın son değişkenlerinden biri olmaya yüz tuttuğu için bu soruna da birkaç sözle değinmek gerekiyor. Geleneksel olarak beyaz erkek kendi ırkının kadınına, kendi kadını olması nedeniyle zenci erkeğe tanınandan daha yüce bir yer verir. Dipnot, beyaz kadınlığın zambak gibi oluşu ırklaştık konusunda zaman zaman efendisini düş kırıklığına uğratır gibi olmuştur. Köleliğin kaldırılması çabaları ile kadın hakları yolundaki çabalar arasındaki tarihsel bağlantı bunun bir kanıtı olduğu gibi, beyaz erkeklerin zenci kadınlarla evlenmesine karşılık, beyaz kadınların da zenci erkeklerle evlenmeye başlaması da bunu doğrular. Bu konuda kesin istatistikler elde etmek çok zordur. Gould'a göre zencilerle evlenen beyaz kadınların oranı zenci kadın alan beyaz erkeklere göre 3-10 katıdır. Robert K. Merton, kastlar arası cinsel ilişkilerin evlilik değil, çoğunlukla beyaz erkeklerle zenci kadınlar arasında olduğunu belirtir. Beyaz erkeklerle zenci kadınlar arasındaki cinsel ilişkilerin sadece evlilik dışı değil, aynı zamanda beyaz erkeğin yönünden aşırı ölçüde istismarcı olduğunu söylemek bile gereksiz. Kölelik düzeninde bu ilişki ırza geçmenin ötesinde bir nitelik taşımazdı. Ne var ki beyaz ırk ideolojisi yozlaşmaya ve yok olmaya başladığından, ırkçılığın eskiden beyaz kadına olan koruyucu tavrı da ortadan kalkmaya başlamıştır. Ve erkeklerin üstünlüğünü sürdürme sorununa verilen öncelik, beyazların üstünlüğü sorunundan da ağır basmaktadır. Bugünkü toplumumuzda cinsel ayrım ırkçılıktan daha yaygın bir nitelik taşımaktadır. Örneğin D.H. Lawrence gibi belirgin biçimde ırkçı diye tanımlayabileceğimiz bazı yazarların yapıtlarında aşağı sınıftan, yani zenci erkeğin beyaz adamın eşine üstün geldiği ve onu aşağıladığı görülmektedir. Beyaz ırktan olmayan kadınlar bu tür kitaplarda sadece kadınlığın gerçek köleliğinin bir örneği olarak yer alırlar ve gereğince yetiştirilmemiş kadınların bunlara benzemeye çalışmaları öğütlenir. Çağdaş ırkçı yapıtlarda zenci toplumunun anaerkil ya da kadın çevresine gelişen karakterinin ve zenci erkeğin hadım edilmesinin beyaz ırkçı toplumda zencilerin gördüğü baskının belirtili olarak alınması ve ırklar arasında eşitsizliğin erkeklerin üstünlüğünü yeniden sağlamak yoluyla çözülebileceği görüşünü yansıtması, çağdaş beyaz toplum biliminde ataerkil bir çerçeve içinde olduğunu gösterir. Bu sorunu meydana getiren gerçekler ne olursa olsun bu tür çözümlemenin ataerkil değerleri hiç sorgusuz kabullendiğini ve her iki cinsten zincirin uğradığı ırkçı haksızlıkların gerçek karakterini gizlemeye çalıştığını, bu haksızlıklardan doğan sorumlulukları örtbas etme çabasında olduğunu kanıtlar. 5. Ekonomik ve eğitsel. Ataerkil yönetimin en etken yönlerinden birisi kadın uyrukları üzerindeki ekonomik baskıdır. Geleneksel ataerkil düzenlerde kadınların para kazanma ve para sahibi olma hakkı ve hukuki kişilik tanınmadığı için kadının hiçbir ekonomik varlığı olmazdı. Ataerkil toplumlarda kadınlar çoğunlukla en sıradan ve en ağır işleri yaptıkları için burada söz konusu olan emeğin karşılığını almak değil, ekonomik hakları almaktır. Modern ve reform geçirmiş ataerkil toplumlarda ise kadınlara belirli ekonomik haklar tanınmakla beraber, gelişmiş ülkelerin çoğundaki kadın nüfusun 1/3'ünün çalıştığı, kadınlara özgü işler, ücret karşılığı olmayan işlerdir. Dipnot: İsveç ev işlerinin boşanma ve benzeri işlemlerde göz önüne alınan bir çalışma olarak kabul edildiği tek ülkedir. Batı ülkelerindeki kadın nüfusunun %33-40'ı dışarıda çalışmaktadır. Geri kalan 1/3'ü piyasa iş gücünün dışındadır. İsveç ve Sovyetler Birliği'nde bu oran daha düşüktür. Özellik ve saygınlığın paraya dayandığı ekonomik düzenlerde bu büyük önem taşıyan bir durumdur. Genel olarak kadının ataerkil düzendeki yeri ekonomik bağımlılığının sürekli bir işlevidir. Kadının toplumsal yeri nasıl genellikle geçici ve dolaylı bir temelde erkek kanalıyla elde ediliyorsa kadınların ekonomiyle olan ilintileri de dolaylıdır. Kadın nüfusun 1/3'ünü meydana getiren ve ücretli işlerde çalışanların ortalama ücretleri, erkeklerin ortalama gelirinin ancak yarısı kadardır. ABD Çalışma Bakanlığı'nın ortalama yıllık gelir istatistiklerine göre beyaz erkek $6,704, beyaz kadın $3,991, beyaz ırktan olmayan erkek $4,277 ve beyaz ırktan olmayan kadın $2,816 kazanmaktadır. Dipnot: ABD Çalışma Bakanlığı'nın 1966 istatistikleri, elde edilen son istatistik. 1966'da yılda $10,000'ın üzerinde gelir olan kadınların oranı %1'in 10'da 7'sidir. Bu karşılaştırmadaki kadınların kendi ırklarından olan erkeklerden daha yüksek öğrenim görmüş oldukları göz önünde tutulursa, aradaki eşitsizlik daha da belirgin olur. Dipnot: Bakınız ABD Çalışma Bakanlığı'nın Kadın İşçilerin El Kitabı. Her temel iş kolunda kadınların ortalama ücret ya da maaşları erkeklerinkinden azdır. Bu bütün öğrenim derecelerinde geçerli olan bir gerçekliktir. Aynı düzeyde öğrenim görmüş erkeklerle kadınların gelirleri arasında yapılan karşılaştırma, kolej öğrenimi yapmış kadınların aynı öğrenim düzeyindeki erkeklerin gelirinin ancak %47'sini, lise öğrenimi yapmış olanların %38'ini ve ilkokul öğrenimi yapmış kadınların %33'ünü kazandığını ortaya koymuştur. Üstelik modern ataerkil toplumlarda kadınlara açık olan işler birkaç ayrıcalık dışında düşük ücretli ve mevki sağlamayan kol işçiliğidir. Dipnot: Düşük gelir ve düşük mevkili işlerde kadınların iş kollarına dağılımı konusunda ABD Çalışma Bakanlığı Kadınlar Dairesi'nin Çalışkan Kadınlarla İlgili Gerçekler adlı broşürüne bakınız. Modern kapitalist ülkelerde kadınlar yedek iş gücünü meydana getirirler. Savaş sırasında ve ekonomik kalkınma ve dönemlerinde işe alınır, barış zamanında ve ekonomik buhranlarda işten çıkartılırlar. Amerikalı kadın bu rolünü göçmenlerin iş gücüyle değiştirmiş ve azınlık ırklarıyla rekabete girişmiştir. Sosyalist ülkelerde de doktorluk gibi belirli meslek dallarında daha büyük sayıda kadın çalışmasına karşın kadınların iş gücü genellikle alt mevkileri doldurmaktadır. Doktorluk ve benzeri meslekler kadınların da bu dallarda çalışmaya başlamalarından bu yana gerek gelir kaynağı ve gerekse saygınlık olarak eski niteliklerini yitirmişlerdir. Ve kadınların bu mesleklere girmelerine, bu çalışma sonunda kadına hizmet edilmesi yerine topluma ya da sosyalist ülkelerde ataerkildir, devlete hizmet edilmesi koşuluyla izin verilir. Kadının ekonomik yaşamdaki bağımsızlığı güvensizlikle karşılandığı için din, ruh bilim, reklamlar ve benzerleri gibi toplumu etkileyici etmenler orta sınıftan kadınların, özellikle anaların çalıştırılmasına sürekli karşı çıkmakta, hatta engellemeye çalışmaktadırlar. İşçi sınıfı tarafından olmasa bile orta sınıf tarafından işçi sınıfı kadınlarının çalışması bir zorunluluk olarak tanımlanır. Hiç kuşkusuz bu görüş fabrikalarda ucuz emek sağlanmasına, memuriyette de düşük mevkilerin alınmasına yarar. Daha önemli işlerde çalışan kadınların tersine, işçi sınıfı kadınlarının çalıştıkları işler öylesine kazanç sağlamayan işlerdir ki, ataerkil düzeni ekonomik ve ruhsal yönden tehdit etmektedir. Ev işleri ve çocuk bakımı kreşler ve benzeri kurumlar ya da kocaların yardımıyla omuzlarından kaldırılmadığı için, çalışan kadınlar iki iş koluna çalışıyor duruma gelmektedirler. İşi kolaylaştırıcı araçların bulunması yapılan işi hafifletmiş olmakla beraber ortadan kaldırmamıştır. Dipnot: çocuksuz evli bir kadının yaptığı en az iş haftada 15-20 saati kapsar. Ufak çocukları olan bir kadın ise haftada en az 70-80 saat çalışmaktadır. Margaret Benston, Kadın Özgürlüğünün Ekonomi Politiği. Ev işi, çocuk bakımı, ücret ve çalışma saatleri konusundaki ayrımlar çok büyüktür. Dipnot: Kadınlar Dairesi'nin yayınlarına göre ve özellikle daha önce andığımız işe almada cins ayrımı gözetilmesi adlı yayına ve Caroline Bird'in Born Female, Dişi Doğanlar, New York, McKay 1968 adlı kitabına bakınız. Amerikan kadınlarına seçmenlik hakkının tanınmasından bu yana verilen ilk ve tek hukuksal güvence olan ve çalışma konusunda ayrım yapmayı yasaklayan yasa bir türlü yürürlüğe sokulamamış ve bu konuda herhangi bir çaba harcanmamıştır. Dipnot: 1964 Medeni Haklar Yasası'nın 7. maddesi, işverenlerin ayrım gözetmesini önleyen Medeni Haklar Yasası'na cinsiyet maddesinin eklenmesi, Güneyli milletvekillerinin yarı şaka yarı da kuzeydeki sanayileşmiş eyaletlerin yasayı reddetmelerini sağlamak yolundaki bir çabalarıydı. Sanayi ve üretim açısından kadınların durumu sömürge halklarına ya da sanayileşmemiş ülkelerin halkına benzemektedir. Kadınlar ilk ekonomik özelliklerini sanayi devrimiyle elde etmiş olmalarına ve bugün fabrikalarda çalışan işçilerin düşük ücret alan büyük bölümünü meydana getirmelerine karşın teknoloji ya da üretime dolaysız olarak katılamazlar. Ürettiklerinin ev işi, çocuk bakımı gibi piyasa değeri yoktur ve bu nedenle de sermaye öncesi bir üretim biçimidir. İş yerinde çalışarak mal üretimine katıldıkları zaman da katıldıkları üretim sürecine sahip olamazlar, bunu denetleyemezler. Ve hatta kavrayamazlar. Bunu bir örnekle açıklayalım. Buzdolabı bütün kadınların kullandığı bir makinedir. Bazı kadınlar fabrikalarda bu makinenin yapımında çalışırlar. Bilimsel öğrenim görmüş birkaçı da buzdolabının nasıl çalıştığını anlarlar. Yine de buzdolabının çeliğini üreten, çeşitli parçalarını meydana getiren ahır sanayi erkeklerin elindedir. Aynı şey daktilo makinesi, otomobil ve benzerleri için de geçerlidir. Erkek nüfusu arasında bile bilgi çeşitli ayrımlar göstermekle beraber, erkekler toplu bir çalışmayla herhangi bir teknolojik aracı meydana getirebilirler. Oysa kadınlar bugün teknolojiden öylesine uzaktırlar ki, erkekler olmadığı zaman bir araya da gelseler büyük ölçüde makine üretimi ya da onarımını başaramazlar. Kadınlar yüksek teknolojiye daha da uzaktırlar. Büyük çapta yapı işleri, elektronik aygıtların yapımı, uzay araçları bunu en kesin kanıtlayan örneklerdir. Eğer bilgi insana güç getiriyorsa, aynı şekilde güçlü olmak da bilgili olmaya yol açar. Kadınların bağımlı durumunu yaratan en önemli ögelerden birisi, ataerkil düzenin hemen hemen sistematik bir biçimde kadınları bilgisiz bırakmasıdır. Gelişmiş ülkelerde ekonomi ve eğitim birbirlerine çok bağlı olduğu için kadınların özellikle kendilerine ayrılmış dallarda yüksek öğrenim yapmaları, 20. yüzyılın bilimsel ve teknolojik toplumunun üstünlüklerinden çok bir Rönesans insancılığına yakındır. Eskiden ataerkil düzen çok az sayıda kadının okuma yazma öğrenmesine izin verir ve yüksek öğrenim yollarını kadınlara kapatırdı. Çağdaş ataerkil düzenler ancak yakın tarihte kadınlara bütün öğrenim düzeylerini açmışlarsa da, öğrenim türü ve niteliği erkeklerinkinden ayrıdır. Dipnot: kadınların yüksek öğrenim yapmaya başlamasının nedenli kısa bir tarihi olduğunu çoğunlukla unutuyoruz. Kadınların yüksek öğrenim alanına girmeleri ABD'de 100 yıl, diğer batı ülkelerinde ancak 50 yıl kadar olmuştur. Oxford Üniversitesi 1920 yılına kadar erkeklere verdiği dereceyi kadınlara vermiyordu. Japonya ve diğer bazı ülkelerde kadınların üniversiteye girmeleri ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. Kadınların yüksek öğrenim yapmadığı yerler bugün bile vardır. Kadınların öğrenim görme oranı erkeklerden daha düşüktür. Princeton Üniversitesi raporlarına göre lisede A derecesi alan kızların sayısı erkeklerden çok olduğu halde, koleje devam eden erkeklerin sayısı yaklaşık olarak kızlardan %50 fazladır. Bu konudaki diğer yetkililerin çoğu da kolej öğrencilerin oranını iki erkeğe bir kız olarak belirtmektedirler. Birçok ülkede bu oran daha da düşüktür. Bu ayrım hiç kuşkusuz toplumsallaşmanın ilk dönemlerinde çok belirgindir. Ama yüksek öğrenim dallarında da sürdürülür. Bir zamanlar bilgin yetiştiren ve az sayıda da meslek adamını eğiten kaynaklar olan üniversiteler, bugün teknokratlar da yetiştirmektedirler. Kadınlar konusunda ise durum böyle değildir. Kız kolejleri ne bilgin yetiştirmektedir ne de meslek sahibi kadınlar ne de teknokratlar. Üstelik bu kolejler temel görevleri erkeklere eğitmek olan erkek kolejleri, kız erkek karışık kolejler ve üniversiteler gibi ne devlet ve ne de büyük şirketler tarafından beslenmezler. Ataerkil düzen kadın ve erkeğe birbirlerinden ayrı ruhsal ve kişisel oluşumu zorlarken, bu düzenin eğitim kurumları da ister kızlarla erkeklerin karışık, ister ayrı ayrı öğrenim gördükleri okullar olsun, genellikle ayrımcı bir eğitim programı uygularlar. Ve bu eğitim programının sonucunda kadınlara yazınsal ve toplumsal bilimler, en azından en düşük düzeyde erkeklere de bilim, teknoloji, meslek kolları, iş alanları ve mühendislik gibi dallar açıktır. Hiç kuşkusuz günümüzde işe girme, saygınlık elde etme ve ödül alma dengesi erkekler tarafından ağır basmaktadır. Bu alanların denetimi siyasal güç tarafından yönetilir. Bu noktada erkeklerin saygın meslek alanlarındaki egemenliğinin, sanayi, hükümet ve ordu kanatlarındaki ataerkil iktidarın çıkarlarına, nasıl dolaysız biçimde yararlı olduklarına dikkat çekmek isterim. Ataerkil sistem cinsler arasında bir ruhsal ve duygusal dengesizliği oluşturduğu için eğitim alanındaki bölümler de edebiyat ve bilim aynı dengesizliği sürdürür. Tamamen erkeklerin elinde olmadığı için yazınsal bilimlerin saygınlığı düşüktür. Oysa hemen tamamen erkeklere özgü olan bilim, teknoloji ve iş alanları erkeklik saplantısını yani belirli bir atak ve saldırgan kişiliği yansıtırlar. Ataerkil düzende her zaman kadınları sınırlayan alçak düzeydeki kültür gelişimine uygun olarak günümüz kadınlarının yazınsal bilimler yoluyla sanatsal yönlerinin desteklenmesi, aslında eski devirlerdeki kadınların evlilik piyasasına hazırlanırken öğrendikleri marifetlerden hiç de farklı değildir. Sanat ve edebiyatla başarıya ulaşmak eskiden olduğu gibi bugün de erkeklere özgü kılınmaktadır. Birkaç kadının sanat ya da edebiyat alanlarında gerçekten başarı ve ün kazanmaları bu kuralı bozmayan ayrıcalıklar olarak kalır. 6. Kaba güç. Ataerkil sistemi kaba kuvvetle bağlamaya pek alışık değilizdir. Bu sistemin kişiyi toplumsallaştırışı öylesine kusursuz, değer yargıları öylesine dört başı mamurdur ve bu sistem insan toplumları içinde öylesine uzun ve evrensel biçimde süre gelmiştir ki, kaba kuvvete dayanmıyormuş gibi görünür. Bu düzenin kaba kuvvet kullanışını eski devirlere baktığımızda egzotik ya da ilkel bir töre olarak tanımlama eğilimindeyizdir. Günümüzdeki kaba kuvveti ise kapsamlı bir önem taşımayan, genellikle ruhsal dengesizliklere ya da özgün davranışlara bağlı kişisel tavırların bir sonucu olarak niteleriz. Oysa diğer mutlak yönetim biçimlerinde ırkçılık, sömürgecilik bu konuda belirli bir benzerlik gösterirler olduğu gibi, ataerkil toplumda da gerçek, acil durumlarda gerekli, sürekli bir demokles kılıcı olarak yönetim kaba kuvvete dayanmazsa ataerkil düzen yürütülemez. Tarihteki ataerkil yönetim biçimlerinin çoğu kaba kuvveti yasaları yoluyla kurumsallaştırmışlardır. Örneğin İslamiyet gibi kesin çizgili ataerkil toplumlarda yasal olmayan kadın erkek ilişkileri ya da cinsel özellik ölüm cezası ile yasaklanmıştır. Afganistan ve Suudi Arabistan'da zina yapan kadınlar bugün dahi taşlanarak öldürülmektedir. Taşlayarak öldürme bir zamanlar yakın doğuda yaygın bir idam biçimiydi. Sicilya'da bugün bile bu sürdürülmektedir. Zina yapan kadın böylesine cezalandırılırken erkeğe hiçbir ceza verilmediğini söylemek bile gereksiz. Çok yakın tarih içindeki durumlar ve ayrıcalığı olan olaylar dışında erkek bir başkasının mülkiyet haklarını ve çıkarlarını zedelemediği sürece zina çerçevesinde ele alınmazdı. Örneğin Japonya'nın Tokugawa eyaletinde sınıflara göre yasal ayrımlar yapılmıştı. Bir samuray zina yapan karısını öldürme hakkına sahipti. Hatta kamuoyunda saygınlığını sürdürebilmek için bunu yapmak zorundaydı. Oysa halktan biri karısının zina yapması halinde dilediğince davranabiliyordu. Sınıflar arası zina olaylarında ise işverenin karısıyla cinsel yakınlık kuran bir aşağı sınıf erkeği, sınıf ve mülkiyet tabularını çiğnemiş olduğu için kadınla birlikte idam edilirdi. Yüksek tabakadan olan erkekleri ise tıpkı Batı toplumlarında olduğu gibi alt sınıf kadınlarını baştan çıkarma hakkı tanınıyordu. Amerika'da bugün bile dolaylı bir ölüm cezası uygulanmaktadır. Kadınları kendi gövdeleri üzerinde hak sahibi olmalarını engelleyen ataerkil hukuk sistemleri bu kadınları yasa dışı kürtajlara sürüklemektedir. Her yıl kürtaj yüzünden 2000 ila 5000 kadının öldüğü sanılmaktadır. Dipnot. Kürtaj yasak olduğu için gerçek rakamları elde etmek olanaksızdır. Verdiğimiz rakamlar kürtajcılardan ve yanlarında çalışanlardan alınmıştır. Yasa dışı gebelikler yüzünden olan intiharlar da resmen açıklanmamaktadırlar. Çağdaş ataerkil düzenlerin çoğunda belirli sınıfsal ve etnik gruplara kaba kuvvet kullanma hakkı tanınması yoluyla zorbalık yürürlükte tutulmakta ve genelleştirilmektedir. Burada önemli olan nokta kaba kuvvetin fizik yapısı ve teknik yönden donatıma sahip olması nedeniyle erkeklere özgü oluşudur. Dipnot, Vietnam, Çin ve benzeri ülkelerdeki kurtuluş savaşları sırasında kadınlar da çarpışmıştır. Yine de tarihin büyük bölümünde kadınlar silahlanmamışlar ve kendi başlarına savunmaya girmeleri yasaklanmıştır. Silah kullanılması sonucu fiziksel güçler arasındaki ayrımın önemini yitirmesine karşın kadın yetiştirilme biçimi yüzünden bu gücü kullanamamaktadır. Hemen hemen dünyanın her yerinde kadın gerek fiziksel gerekse yetiştirilmesine bağlı olarak savunmasızdır. Hiç kuşkusuz bu durum her iki cinsin toplumsal ve ruhsal davranışları üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Ataerkil kaba kuvvet özellikle cinsel karakterde olan ve uç noktasını ırza geçme olayında bulan bir biçimde de görünür. Olayın utancı kadınları açık duruşma yoluyla haklarını aramaktan alıkoymaya yeterli olduğu için elde edilen ırza geçme olayı rakamları gerçek sayının pek azıdır. Dipnot. Bu rakam bugün de yüksektir. 1967 yılında New York'taki ırza geçme olayları 2432'dir. Bu rakam polis yetkililerinden alınmıştır. Geleneksel olarak ırza geçmek bir erkeğin bir başka erkeğe karşı işlediği suç olarak onun kadınının ırzına geçmek biçiminde yorumlanmıştır. Amerika'nın güneyinde görülen kan davası sorunu ırkçılığın getirdiği nefret, mülkiyet çıkarlarına ve namus konusuna değgin olarak erkekliğin onurunu kurtarmak biçiminde süre gelmektedir. Irza geçme olayında saldırganlık, nefret, kin ve kişiliği yıpratma özlemi gibi duygular tamamen cinsel politikaya uygun düşen bir biçim alırlar. Kitabın başında incelediğimiz bölümlerde bu duygular oldukça arıtılmış bir biçimde görülmekte ve yazarın kullandığı dil ve anlatım biçiminin ötesinde gerçek tutumu açıklayan temel birer öge olmaktadırlar. Dipnot. Erkeklerin ırzına geçilmesi halinde bu erkekler sadece zorbalık ve kaba kuvvetle saldırıya uğradıkları için değil, aynı zamanda kadın durumuna düşürüldükleri için iki misli yıpranmaktadırlar. Bu duygu gönede ve eşcinsel toplumun pasif ya da dişli üyelerini küçük görmesinde belirgindir.